Ayrım 13. Kumarbaz. Ellerini sağa sola sallayarak, "Ah haydutlar," dedi. "Neyse, ne yapalım? Bozdur bari," diye bağırdı. "Ama dur, şu bankeri çağır, buraya gelsin." "Memurlardan birini mi demek istedin büyük anne?" "Evet, bir memuru. Ne fark eder? Hepsi aynı mal. Ah haydutlar." Memur, kendisini çağıranın yaşlı ve kötürüm bir kontes olduğunu öğrenince ancak çıkmayı kabul etti. Büyük anne kendisini kazıklıyorlar diye yüksek ve sinirli bir sesle memuru azarladı. Ben söylediklerini Fransızca'ya çevirmek için yardımına yetişinceye kadar Rusça, Fransızca ve Almanca'yı birbirine katarak sıkı pazarlığa girişmişti. Memur ses etmeden bizi dinliyor, yalnızca başını sallıyordu. Pek de saygılı olmayan bir bakışla süzüyordu büyük anneyi ve en son dayanamayıp gülmeye başladı. "Yıkıl karşımdan!" diye bağırdı büyük anne. "Param gözüne dizine dursun. Bozdur şunları Alexey Ivanoviç. Kaybedecek zamanımız yok. Yoksa başka yere bakardık." Memur öteki bankaların bundan daha düşük fiyata bozacaklarını söylüyor. Tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ancak bankacı oldukça düşük bir fiyattan bozmuştu tahvilleri. Altın ve para olarak yaklaşık 12 bin florin aldım ve faturası ile birlikte büyük anneye götürdüm hepsini. Elini boş ver anlamında sallayarak, tamam, dur saymaya gerek yok dedi. Çabuk çabuk çabuk. Kumarhaneye doğru giderken bir daha asla ne o lanet ziroya ne de kırmızıya oynayacağım dedi. Bu defa küçük miktarlarla oynaması ve şansı dönüp de kazanmaya başladıktan sonra koyduğu paranın miktarını artırması gerektiği konusunda onu etkileyip ikna edebilmek için elimden gelen çabayı harcadım. Ancak o kadar sabırsızdı ki ilk başta söylediklerimi onaylamasına karşın oyun başlar başlamaz, hele de ilkin 10, sonra da 20 altınlık oynayıp kazandıktan sonra yine kendi bildiğini okumaya başladı. Onu zapt etmek imkansızdı. "Gördün mü bak, gördün mü?" diye yine beni dürtmeye başladı. "Gördün mü bak, kazandık. 4.000 koysaydık, 10 değil de 4.000 kazanmış olacaktık şimdi. Neye yarar ki bu? Hep senin yüzünden, hep senin." Oynayış biçimine sinirlensem de, bundan sonra artık sesimi çıkarmamaya ve daha fazla tavsiyede bulunmamaya karar verdim. Birden de Grox belirdi yanımızda. Diğerleri de yakınımızdaydı. Mademoiselle Blanc annesinin yanına almış, bir köşede prensle cilveleşiyordu. General gözden düşmüş, neredeyse dışlanmıştı. Ne kadar tatlı sözler söylese de boş. Blanc yüzüne bile bakmıyordu adamın. Zavallı general. Her el renkten renge girip titriyor, oyunu bile takip edemiyordu. Blanc ve prens sonunda çıktılar kumarhaneden. General de peşlerinden gitti. Kendine yol açarak büyük annenin yanına sokulan de Grox tatlı sözlerle "Madam, madam," diye kulağına fısıldadı. "Madam, böyle oynamakla olmaz." "Hayır, böyle imkansız," diye devam etti bozuk Rusçasıyla. "Hayır." Büyük anne ona dönerek "Nasıl oluyor ya? Gel de göster öyleyse," dedi. Çabuk çabuk Fransızca bir takım öğütler vermeye başladı. Şansını zorlamaması gerektiğini söyledi ve bir takım hesaplar yaptı. Büyük anne söylediklerinden tek bir kelime bile anlamamıştı. De Grox söylediklerini tercüme etmem için habire bana dönüyordu. Elini masaya koydu ve bir şeyler gösterdi. Tam kalemi alıp bir kağıdın üzerine hesap yapmaya başlamıştı ki büyük annenin sabrı tükendi. "Hadi çekil şuradan, çekil. Madam, madam diye zırvalamaktan başka bir bildiğin yok. Kendisi bir şey anlasa bari. Çekil karşımdan." De Grox, "Mais, madam." Dipnot, Fransızca, "Fakat madam," diye mırıldanmaya başladı ve tekrar bir şeyler göstermeye ve anlatmaya koyuldu. "Pekala, bir de onun dediğini yap bakalım," dedi büyük anne bana. "Bir bakalım, belki sahiden de tutar." De Grox'un tüm yapmak istediği onu büyük oynamaktan vazgeçirmekti. Ona ayrı ayrı numaralara koyması gerektiğini söyledi. Dediği gibi yaptım. Elimdeki 16 altının 6'sını ilk dizinin tek sayılarına, kalan onunun da ilk 2 ile 16 arasındaki ve 18 ile 24 arasındaki sayılara 5'er tane olmak üzere koydum. Çark dönmeye başladı. "Zero," diye bağırdı krupiye. "Hepsini kaybettik." Büyük anne de Grox'a dönerek "Seni mankafa!" diye bağırdı. "Seni Fransız hergelesi! Bu muydu tavsiyen, canavar herif! Defol, defol! Bilmediğin şeye ne diye burnunu sokuyorsun? Fena halde bozulan de Grogs omuz silkti. Büyükanneye küçümseyen bir bakış atıp gitti. Oyuna müdahale ettiğine bin pişman olmuştu. Çok hızlı yürüyordu. Bir saat sonra tüm çabalarımıza rağmen elimizde ne var ne yok kaybetmiştik. Hadi eve diye bağırdı büyükanne. Caddeye çıkıncaya kadar tek bir kelime daha etmedi. Yola girip otele yaklaşınca kendi kendine söylenmeye başladı. Ne ahmaklık, koca budala seni, bunak bir ahmaksın sen. Dairesine varır varmaz, çay getirin bana diye bağırdı büyükanne. Toplayın eşyalarımı, gidiyoruz. Marfa tam nereye gidiyorsunuz hanımefendiciğim diyecek oldu. Sana ne bundan, kendi işine bak. Potapiç, ne var ne yok hepsini topla. Moskova'ya dönüyoruz. 15 bin rubleyi çöpe attım. 15 bin mahmadam, aman tanrım. Potapiç çok üzülmüş gibi ellerini birbirine vurdu. Büyük ihtimalle gözüne girmek için yapıyordu bunu. Bırak şimdi, bırak aptal sen de. Bir de senin sızlamanı çekemem. Kapa çeneni, bavulları hazırla. Hesabı da getirsinler. Çabuk, çabuk, çabuk ol. Biraz olsun yatıştırmak için bir sonraki tren 9.30'da büyük anne dedim. Şimdi saat kaç? 7.30. Hay aksi, neyse sorun değil. Alexey Ivanovich, cebimde metelik kalmadı. Al, iki tahvilimiz kalmış. Hemen git, bunları da bozdur. Yoksa yol paramız bile yok. Gittim. Yarım saat sonra otele döndüğümde bizimkilerin hepsini büyükannenin yanında buldum. Büyükannenin Moskova'ya dönmesine kaybettiği paralardan daha çok üzülmüş gibiydiler. Gerçi geri dönerse servetinin geri kalanı kurtulacaktı en azından. Ama generalin hali ne olacaktı? De Grox'a olan borcunu kim ödeyecekti? Mademoiselle Blanche şüphesiz büyükannenin ölümünü beklemezdi. Prens ya da onun gibi birine atacaktı kapağı. Hep birlikte büyükannenin karşısına dikilmiş, onu teselli etmeye, geri dönmemesi için ikna etmeye çalışıyorlardı. Polina gene yoktu yanlarında. Büyükanne bağırıp çağırıyordu. Beni rahat bırakın, mendeburlar. Size ne bundan? Şu keçi sakallı ne diye üzerime geliyor? Diye de Grox'a bağırdı. Ve sonra Mademoiselle Blanche'a döndü. Ya sen, minik kuşum, sen neyin peşindesin? Mademoiselle Blanche, parlak, öfkeli bakışlar eşliğinde, Diante, dipnot, Fransızca, vay canına, dedi ve birdenbire kahkahaya boğulup odadan çıktı. Kapıdan çıkarken, Elle vivre sentence, dipnot, Fransızca, 100 yıl yaşar bu, dedi generale. Bak sen, demek ölümüm üzerine hesaplar yapıyorsunuz ha, diye generale çıkıştı büyükanne. Yıkıl karşımdan. At şunların hepsini odadan Alexey Ivanovich. Sizi ne diye ilgilendiriyor bu? Kaybettiğimse kendi paramı kaybettim. Sizinkini değil. General omuzlarını silkti. Eğilip onu selamladı ve dışarı çıktı. De Grox da peşinden gitti. Marfa'ya Preskovya'yı çağır dedi büyükanne. 5 dakika sonra beraberinde Polina ile döndü Marfa. Tüm bunlar olurken Polina odasında çocuklarla oturuyormuş ve anladığım kadarıyla bütün gün dışarı çıkmaya niyeti yokmuş. Yüzü ciddi, mahzun ve endişeliydi. Praskovya diye söze girdi büyük anne. Doğru mu kazara duydum? Üvey baban olacak ahmak şu kuş beyni Fransız şırfıntısıyla evlenmeyi düşünüyormuş. Kadın artist mi yoksa daha da mı kötüsü? Söyle bana, doğru mu bunlar? Tam olarak bilmiyorum büyük anne diye yanıtladı Polina. Ancak hiçbir şeyi saklama gereği duymadan Mademoiselle Blanc'ın kendi ağzından duyduğum kadarıyla ''Yeter!'' dedi büyükanne otoriter bir edayla. ''Anladım. Böyle bir şey yapabileceğini ve kuş beyninin biri olduğunu zaten biliyordum. Sonunu hiç düşünmüyor. Albaylıktan emekli olurken kendisine bir generallik verdiler.'' diye havaya girdi. ''Biliyorum güzel kızım, yaşlı büyükanneniz hala teneşir tahtasına yatmadı mı diye her gün nasıl Moskova'ya ard arda telgraflar yağdırdığınızı biliyorum. Benim paramın peşindeler. İşin ucunda para olmasa şu şırfıntı, neydi adı, de Cominges, onu uşak olarak bile almaz yanına. Hele de o takma dişleriyle. Dediklerine göre çok parası varmış kadının. Ona buna faizle borç veriyormuş ve çok kazanıyormuş. Sana kızmıyorum Praskovya. O telgrafları gönderen sen değildin biliyorum. Ayrıca geçmişte olanları da hiç hatırlamak istemiyorum. Huysuzsun, yaban arısı gibi, sokup acıtabilirsin. Ama sana acıyorum çünkü ölen annen Katerina'yı severdim. Şimdi buradaki her şeyi bırak ve benimle gel. Sen de biliyorsun ki gidecek bir yerin yok. Şu anda onlarla birlikte yaşamak sana göre değil. Polina tam bir şeyler söyleyecekti ki büyük anne dur dedi. Ben bitirmedim daha. Senden hiçbir şey istemiyorum. Bildiğin üzere Moskova'daki evin bir saraydan farksız. Bir katında sen kalırsın ve canın istemezse haftalarca bile uğramayabilirsin bana. Evet, kabul mü değil mi? Size öncelikle şunu sorayım. Gerçekten hemen geri dönmeyi mi düşünüyorsunuz? Şaka mı yaptığımı sanıyorsun güzel kızım? Gidiyorum dediysem giderim. Şu lanet ruletinize bugün 15 bin rublemi heba ettim. 5 yıl önce Moskova yakınlarındaki arazimde bulunan ahşap bir kiliseyi taştan yeniden yaptıracağıma dair söz vermiştim. Ama ben ne yaptım? Onun yerine burada kumara verdim parayı. Şimdi yavrum, eve dönüp kiliseyi yaptıracağım. Şifalı sular ne olacak peki büyük anne? Buraya o sulardan içmek için gelmiştiniz. Başlatma sana da sularına da. Beni kızdırma Praskovya. Bilerek mi yapıyorsun bunu? Söyle bana, geliyor musun, gelmiyor musun? İçtenlikle çok, çok teşekkür ederim diye söze girdi Polina. Bana evinizi açtığınız için durumumu az çok anlamışsınız. Size minnettarım. Belki de çok yakında gelirim yanınıza. Fakat şimdi bazı sebepler var. Bazı önemli sebepler. Yani şu anda hemen karar veremem bu konuda. Hiç olmazsa burada 2 hafta kalsaydınız. Gelmiyorum mu demek bu? Yani nasıl söylesem yapamam. Hem ne olur ne olmaz kardeşlerimi böyle yüzüstü bırakamam burada. Çünkü onları kimsesiz bırakmış gibi olurum. Yani beni çocuklarla beraber kabul etseydiniz gelirdim sizinle. Ve inanın bana bunun karşılıksız bırakmazdım diye devam etti heyecanlanarak. Ancak çocuklar olmadan gelemem büyük anne. Tamam, bırak ağlayıp sızlamayı. Parantez içinde Polina'nın ağlayıp sızladığı yoktu oysa. Hatta onu hiç ağlarken görmemiştim. Civcivler içinde bir yer bulunur. Kümesim oldukça büyüktür. Hem artık okula başlama zamanları geldi onların. Şimdi gelmiyorsun öyle mi? Pekala Praskovya, iyi düşün. Ben senin iyiliğini istiyorum. Ama neden gelmediğini de biliyorum. Her şeyi biliyorum Praskovya. Fransızdan sana hayır gelmez. Polina kıpkırmızı kesildi. Tüylerim diken diken oldu. Parantez içinde, herkes biliyor. Bir benim bir şeyden haberim yok. Hadi hadi asma suratını. Bu konu hakkında daha fazla konuşmayacağım. Başını sonra taşlara vurma da. Anladın mı? Sen akıllı ve becerikli bir kızsın. Yoksa üzülürüm sonra. Pekala, bu kadar yeter. Senin de diğerlerine benzemeni istemiyorum. Hadi git, güle güle. Sizi yolcu etmeye geleceğim dedi Polina. İstemez, ayağımın dibinde dolaşma artık. Hepinizden bıktım. Polina büyük annenin elini öpmeye eğildi ama büyük anne elini çekti ve onu yanaklarından öptü. Polina yanımdan geçerken hızla başını çevirip bana baktı ve hemen bakışlarını kaçırdı. Pekala, sana da güle güle Alexey Ivanoviç. Trenin kalkmasına 1 saat kaldı. Hem benden bıkmış olmalısın artık. Al, şu 50 altın senin. Çok teşekkür ederim büyük anne. Beni utandırıyorsunuz. Hadi hadi diye bağırdı büyük anne. Ses tonu o kadar otoriter ve sinirliydi ki bir kez daha yok diyemedim ve uzattığı altınları aldım. Moskova'ya geldiğinde işsiz kalırsan bana uğra. Bir şeyler ayarlarız. Hadi sen de git artık. Odama çıkıp yatağa uzandım. Ellerim başımın altında yarım saat sırt üstü yattım. Nihayet çilem başlamıştı yine. Üzerinde kafa patlatacak bir şey bulmuştum. Polina'ya gidip her şeyi açık açık konuşmaya karar verdim. Pis Fransız bozuntusu. Doğruydu demek. İyi de ne olabilirdi ki aralarında? Polina ve de Grox. Aman tanrım, ne çift. İnanılır gibi değildi bütün bunlar. Bay Esley'i bulup ne pahasına olursa olsun onu konuşturmak üzere aniden yataktan fırlayıp doğruldum. Eminim bu meseleyle ilgili olarak benden çok fazla şey biliyordu Bay Esley. O da başka bir muammaydı benim için. Derken kapım çalındı. Kalkıp baktım. Potapiçmiş. Alexey Ivanoviç, hanımım sizi istiyor. Sorun nedir? Gidiyor musunuz? Trenin kalkmasına 20 dakika var daha. Hanımefendi huzursuz biraz. Yerinde duramıyor. Çabuk ol, çabuk ol diyor. Sizi istiyor efendim. Ne olur hemen gelin. Hemen aşağıya indim. Büyük anneyi koridora çıkarmışlardı bile. Elinde cüzdanı vardı. Alexey Ivanoviç, sen gide dur, biz geliyoruz. Nereye büyük anne? Öleceğimi bilsem paramı geri almadan bir yere gitmeyeceğim. Hadi yürü, başka soru sorma. Gece yarısına kadar açık mı kumarhane? Beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Bir an için düşündüm ve kararımı verdim. Ne isterseniz onu yapın, Antonida Vasilyevna. Ama ben gelmiyorum. Ne diye gelmiyorsun? Ne oldu şimdi? Hepiniz aklınızı mı kaçırdınız, ne? Nasıl isterseniz öyle olsun. Ama sonra vicdan azabı çekeceğim. Bunun için de gelmiyorum. Bu işte ne ortak ne de seyirci olmak istiyorum. Beni mazur görün, Antonida Vasilyevna. Buyurun, vermiş olduğunuz 50 altın. Hoşça kalın. Altınları büyük annenin tekerlekli sandalyesinin yanındaki küçük masanın üzerine koydum. Eğilerek selam verdim ve çıktım. Deliye bak diye bağırdı arkamdan büyük anne. Gelmezsen gelme. Ben yolu bilmiyorum sanki. Potapiç, gel benimle. Hadi kaldırın beni. Gidiyoruz. Bay Ashley'i bulamayınca odama döndüm. Potapiç'ten büyük annenin gününün nasıl sona erdiğini öğrendiğimde gece yarısını geçmişti. Akşam bozdurduğum paranın hepsini kaybetmiş. Rus parasıyla 10 bin ruble daha demek bu. Sabahleyin iki altın verdiği bücür Leh yanına sokulup bütün gün oyununu yönlendirmiş. Leh gelene kadar Potapiç koyuyormuş parayı. Ancak çok geçmeden onu kovmuş. İşte tam bu sırada bizim Leh sokulmuş yanına. Uğursuz herif Rusça anlıyormuş. Üç dili birbirine karıştırarak çat pat anlaşıyorlarmış büyük anneyle. Büyük anne bütün gün boyunca adamı insafsızca azarlayıp durmuş ve adam her seferinde hanımefendinin ayaklarının tozu olsa da sizinle onun arasında dağlar kadar fark var Alexey Ivanoviç, dedi Potapiç. Büyük anne size bir beyefendi gibi davranıyordu. Ama ya diğeri, kendi gözlerimle gördüm. Tanrı canımı alsın, parasını yürüttü masadan. Büyük anne kendisi de iki defa yakaladı adamı. Onu rezil etti, ağzına geleni söyledi efendim. Hatta tutup saçılarından bile çekti adamın. Yemin ederim yaptı bunu ve etraftaki herkes bütün gün onlara gülüp durdu. Hepsini kaybetti efendim. Onun için bozdurdunuz paranın hepsini. Onu buraya getirdik. Yalnızca bir bardak su istedi, haç çıkardı ve yattı. Çok bitkin düşmüştü. Hemen uykuya daldı. Tanrı tatlı rüyalar versin ona. Ah, nereden geldik şu yaban ellere? Potapiç sözlerinin sonuna geldi. Bunun sonunun iyi olmayacağını söylemiştim. Bir an önce Moskova'ya dönsek, bahçe burada bulunmayan çiçekler, güzel kokular, göz alabildiğine geniş tarlalar. Elmalar da olmuştur artık. Hayır, ille de yurt dışına gidecekmişiz. Ah, ah, ah! 13. Karışık ama yoğun duyguların etkisi altındayken yazmaya başladığım bu notlara dokunmayalı neredeyse bir ay olmuş. Yaklaştığını hissettiğim felaket başıma gelmişti aslında. Ama etkisi umduğumdan çok daha şiddetli ve şaşırtıcı olmuştu. Oldukça tuhaf, kötü ve trajik sonuçları oldu benim için. Hatta başıma gelenler neredeyse mucize denebilecek şeylerdi. En azından bugün öyle düşünüyorum. Gerçi başka bir açıdan bakınca, özellikle o günler boyunca kapıldığım girdabın etkisindeyken sadece sıradanın biraz dışında olaylar gibi gelmişti bana tüm bunlar. Fakat beni en çok hayrete düşüren bunca olay karşısındaki tavrımdı. Bugüne kadar kendim de anlamış değilim olanları. Bir düş gibi gelip geçti her şey, aşkım bile. Oysa gerçek ve güçlü bir aşktı benimkisi. Nereye gitmişti o duygular? Ne yalan söyleyeyim, zaman zaman aklımdan bazı düşünceler geçiyordu. Aklımı mı kaçırdım yoksa? Tüm o zaman boyunca, hatta şimdi bile tımarhanede miyim ne? Düş gördüm ve bu düş hala devam mı ediyor? Yazdığım notları toparlayıp hepsini şöyle bir gözden geçirdim. Parantez içerisinde, kim bilir belki de kendimi onları tımarhanedeyken yazdığıma inandırabilmek için. Şimdi yapayalnızım. Güz geliyor ve yapraklar sararıyor. Hala bu kasvetli, küçük kentteyim. Parantez içerisinde, ah küçük Alman kentleri ne kadar da sıkıcıdır. Ve bundan sonra ne yapacağıma karar vermek yerine, hala o yaşadığım duyguların, zihnimde hala canlı olan hatıraların, beni yakalayıp içine çeken, sonra da bir kenara savuran o olaylar girdabının etkisi altındayım. Bazen hala bir hortuma kapılmışım ve giderek şiddetlenen ve beni kendisiyle birlikte oraya buraya savuran bir fırtınanın etkisi altındaymışım gibi hissediyorum.